Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heva. 23. lem'a. Tabiat Risalesi. 17. lem'anın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zir-ü zeber ediyor. İhtar. Şu notada tabiiyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu la akal 90 muhali tazammun eden 9 muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tay edilmiştir. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl feylesuflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikat-ı meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekre ve gayrimakul hülasay mezhepleri ve mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i bürhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye, bu risalenin sebebi te'rifi gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakikat-ı imaniyeyi tezyif edip bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe, kaleme verdi ki şiddetli ve galis tokatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane ve kavli leyyindir. Evet. Tabiat Risalesi bu asırda iman ve Kur'an'a hizmet etmeyi hedefleyen bir zatın kaleme aldığı bir eser. Bu asır maddiyunluk ve tabiyunluk dediğimiz bir hastalığa, sıtmadan daha tehlikeli bir hastalığa yakalanmış bir asır. Yani maddeye kuvvet veren, tabiata tesir veren, Cenab-ı Hakk'ı da bunlarla gizlemeye ve unutturmaya çalışan, inkar ettirmeye çalışan bir asırdayız. Bediüzzaman Hazretleri 1335 senesinde manevi bir aleme girdim ve burada alemi İslam'ın istikbaliyle alakalı müzakerelerde bulunan manevi bir meclisten beni çağırdılar. Ben de gittim, hicap ettim, kapıda durdum diyor. İçeriden birisi diyor, ey helaket ve felaket asrının adamı, fikrini beyan et. Bu iki ifade arkadaşlar bize içinde bulunduğumuz asrımızı da bir nebze tefsir etmeye kafi oluyor. Helaket ve felaket asrı. Cenab-ı Hakk'ın varlığını bize gösteren tabiat dediğimiz ilahi kanunları Cenab-ı Hakk'a perde yapıp Cenab-ı Hakk'ı onunla inkar etmeye çalışan bir asırdayız. Cenab-ı Hak sebepleri kullanıyor çok hikmetlere binaen, esmasını göstermek çeşitli hikmet ve sebeplerden dolayı. Fakat sebepleri Cenab-ı Hakk'ın yerine ikame etmeye çalışan ve Cenab-ı Hakk'ı bunlarla gizlemeye çalışan bir asrın içindeyiz. Dolayısıyla üstadımız madem Kur'an'a ve imana hizmet etmeyi kendisi hedeflemiş, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş hükmünde olduğunu bütün dünyaya ilan edeceğim diye ortaya öyle çıkıyor. Öyleyse küfrün temel taşı hükmündeki tabiatı ve sebepleri akli ve mantıki usullerle, delillerle ve izahlarla ortaya koyması gerekiyor. Onları çürütmeye çalışması gerekecek. Onun için üstadımız bu 23. lemayı kaleme almış. Biz de inşallah bunu beraber müzakere edeceğiz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip edesin inşallah. 17. lem'anın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi, tabiattan gelen küfür fikirlerini dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zir-ü zeber ediyor. Küfrün temel taşını alt üst ediyor. Üstadımız Mesnevi Nuriye'de şöyle bir ifade kullanıyor. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir. Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına, artık alemi İslam'ın içerisinde tabiat dediğimiz fikir, şirk dediğimiz fikir, sebepler yaptı dediğimiz fikir, kendi kendine oldu denilen tesadüfi fikirler kesinlikle İslam alemi içerisinde yer etmez ve edemez. Risale-i Nur'ca bu alanda verilen karar infaz edilmiştir. Yani Risale-i Nur bu alanda kalemi kırmıştır. Artık küfür bu beldeye giremez. Tabiat bu beldeye giremez. 30'lu yıllarda üstadımız Ballı'dayken kardeşlerim küfrün bel kemiğini kırdık diyor. Kardeşlerim küfrün bel kemiğini kırdık. Bunu dediği vakitte alemi İslam bakıyorsunuz hepiniz elhamdülillah tarih biliyoruz. Alemi İslam bir cette esaret zinciri altına girmiş. Kendisini toparlayamayacak kadar geri kalmış. Ondan sonra küfür alemi bütün dünyayı ejderha gibi, ahtapot gibi sarmış. Ve alemi İslam'ı da ciddi manada sarmalamış bulunduğu bir vakitte üstadımızın bu ifadesi gayet uç bir ifade gibi görünüyordu. Fakat çok enteresan. Şimdi bir ilaç düşünün. Bu ilaç zamanın en dehşetli ve hummalı hastalığına iyi gelen bir ilaç. Bu ilacı doktor, hekim laboratuvardan çıkar çıkmaz diyebilir ki arkadaşlar şu hastalığın bel kemiğini kırdık. Bu ifadesinde doğru mu değil mi? Doğru değil mi? Haklı mı değil mi? Haklı. Niye? Çünkü o hastalık o ilaçla artık dirilmeyecek şekilde bitmiştir, öldürülmüştür. Fakat bu ilacı o zat yaptıktan, oluşturduktan, meydana getirdikten sonra artık geri kalan durum hastalara kalıyor. Yani hastaların artık bu ilacı alıp kullanmasına, istimal etmesine kalıyor. Yoksa ecza dolabında kalsa ya da eczahanelerde kalsa ya da o insanlar ona hiçbir şekilde teveccüh etmezlerse, kendileri hasta olsa bile, ilaç her yerde olsa bile bunlara bir şekilde fayda temin etmeyecek. İşte üstadımız, kardeşlerim küfrün bel kemiğini kırdık derken, küfrün bel kemiğini kıracak, o hastalığı kökünü kazıyacak mükemmel ilaçları koymuş, hazırlamış, yerleştirmiş. Ecza dolabında bekliyor. Bunlardan bir tanesi de bu akşam okuyacağımız Tabiat Risalesi. Bütün küfür alemine meydan okuyor. Hatta bazı abilerden dinlemişiz. Belki burada şahit olan abilerimiz de olabilir. özellikle 70'li yıllarda ODTÜ bir cihetle solculuğun, komünizmin ve fikrin merkezi gibi biliniyordu. O zaman şöyle bir karar almışlar. Biz profesör seviyesindeki abilerden dinlediğimiz bir hatıra. Karar almışlar. Bundan sonra iki tane bizden, bir tane de Nurcu olduğu vakit görüşebilirsiniz. İkiye bir. Birbirlerine kuvvet verecektir. Belli bir şeyden sonra bu sayıyı beşe çıkarmışlar. Beş tane solcu, bir tane Nurcu. Belli bir şeyden sonra sayıyı biraz daha artırmışlar. En son demişler ki, inekten, sinekten, arıdan, çiçekten bahseden birisini buldunuz mu, onunla uğraşmayın. Çünkü işiniz biter. Niye? Çünkü elhamdülillah elinde ilaç mevcut. Şükürler. Evet. İhtar, hatırlatma, şu notada, 23. lemada, tabiiyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü arkadaşlar. Üstadımız da şöyle bir şey tespit ettik acizane. Üstadımızın mesleğinde toptancılık yoktur. Yani bütün tabiiyun kötüdür. Bütün Avrupalılar şöyledir. Bütün Batılılar şöyledir diye bir tabiri Risale-i Nur'da bulamadık. Üstadımız hep şu tabirleri kullanıyor. Tabiiyunun münkir kısmı. Yani çok kişi tabiiyunum diyebilir. Tabiat müessirdir diyebilir ama bunu inkar niyetiyle değil de farklı farklı şeylerden dolayı kullanan insanlar olabiliyor. Üstadımız bunları da birbirinden ayırıyor. Ta ki en dehşetli insanları yalnız bırakacak şekilde üstadımız böyle bir yol çiziyor. Ötekiler de demek ki biz bu sınıfta değiliz demek suretiyle Müslümanlara ve İslamiyet'e yaklaşma ihtiyacı durumu hissedebiliyor. Tabiiyunun münkir kısmı. Avrupa'yı hep bir saymıyor. Bil ey ikinci Avrupa demek suretiyle dinsizliğe hizmet eden Avrupa'yı hedef tutuyor. Yoksa İsevilik dinini yaşayan ve İsevilik dinine de bağlı olan Avrupa'yı ötekilerden ayırıyor. Üstadımız hep böyle toptancılığı yanlış görüyor ve bize de bu gibi ifadelerle de böyle bir yola ve mesleğe girmeme hususunda da bize tavsiye veriyor kanaatindeyiz. Tabiiyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu lakal 90 muhari tazamun eden 9 muhar ile beyan etmiştir. Arkadaşlar birisi ilan ediyor. Şu mevcudat şunlarla vücuda geliyor diye. Birazdan izah edeceğiz. Şu mevcudatı yapan şunlardır diye. Bakıyorsunuz mesleğinin iç yüzüne tamamıyla batıl, ilimden mahrum, ilimden yoksun olan fikirler ve tamamıyla ideolojik bir yaklaşıma sahip olduğunu müşahede edebiliyoruz. Yoksa akılla bu meseleyi taktığımız vakit küçük bir çocuğun bile sorusuna cevap veremiyorlar. Mesela biz diyoruz, bir iğne ustasız olur mu? Kaçtaki adam hayır diyor. Bir harf kâtipsiz olur mu? Kaçtaki adam hayır diyor. Peki nasıl oluyor ki şöyle bir insan, şöyle bir ağaç, şöyle bir güneş, şöyle bir hava katmanı, şöyle bir deniz sahipsiz olsun, ustasız olsun, kâtipsiz olsun buna verilecek hiçbir ilmi cevap yoktur. Ancak ideolojik olur ve gözünü hakikatlara karşı yummakla mümkündür ona cevap vermek. Yoksa ilmi ve fikri olarak böyle bir soruya cevap vermek ya da fikirlerini ispata çalışmak mümkün değil. Evet. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra gelin. İnsan hatırına da gelen bu. Büyük filozoflar, ilim adamları, bilim adamları küçük bir çocuğun sorusuna bile cevap veremeyecek kadar şu kadar basit fikirleri nasıl kabul ediyorlar? Nasıl böyle bir çıkmaz sokağa giriyorlar? İnsan hayret etmemesi mümkün değil. Demek ki tek bir yol kalıyor, ideolojik. Mesela Ebu Cehil Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şu ifadeyi kullanmış ki iç yüzlerini ortaya koyuyor. Ya Muhammed, ben senin peygamber olduğunu biliyorum ama kabul etmiyorum. İşte aynı şekilde bütün bu manadaki aklı esas tutan, ilmi esas tutan filozoflara ve bilim adamlarına da hakikaten siz de Ebu Cehil kadar samimi olun ve bir itirafta bulunun dediğimiz vakit itirafta bulunacakları mesele şu. Biz Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu biliyoruz ama kabul etmiyoruz ifadesine gelecektir. Çünkü bütün kainat lisan haliyle Allahu Ekber diyor. La ilahe illallah diyor. La şerike le diyor. Bunu en küçük akıldan en büyük akla kadar herkes kendi derecesine göre bunu duyuyor, işitiyor ve görüyor. Dolayısıyla üstadımız burada çok güzel bir ifade kullanıyor. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişlerdir arkadaşlar. Şimdi mesleklerin iç yüzü. Bir adam diyebilir, şu böyledir, iddia edebilir. Ama iç yüzünü göremeyince iddiasında devamlı ısrarcı olabilir. Ama biraz insafla meseleyi tartarsa, iç yüzünü görmeye çalışırsa biraz daha hakikate gelecektir. Hem hakikati meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayrı makul hulasay mezhepleri ve mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i bürhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye, bu risalenin sebebi telifi, bu risale niye yazıldı? Sebebi telifi, gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaiki imaniyeyi tezif edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. Şimdi kendisi dinsiz. Dinlere de savaş açmış, meydan okuyor. Dinsizliğini de tabiata bağlamak suretiyle yapıyor. Oysa tabiat ondan anladığı gibi değil. Allah'ı en mükemmel manada gösteren aynelerden birisi tabiattır. Fakat tabiatı Cenab-ı Hakk'ın inkarına vesile kılmaya çalışmışlar. Yani tabiat dediğimiz zaten ileride izah edecek. Tabiat, arkadaşlar, kainattaki idare kanunları tabiatın bir şubesidir. İdare kanunları. Mevcudatın fihristeleri, özetleri hükmündeki DNA ve RNA şifreleri tabiatın farklı bir şubesidir. Bu manada baktığımız vakit, kainatta tabiat ve tabiatın kanunları ve Cenab-ı Hakk'ın her bir mevcudun esası hükmündeki DNA şifrelerini kendisini göstermek için zişura şuur sahiplerine kendisini okutmak için ihdas ettiği mükemmel bir ayna. Ona baktık mı Allah görünecek. Hani şeyde de vallahi kılları da var. Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Aynedir bu alem her şey hak ile kaimdir. Yani nasıl ki ruhu çektiğiniz vakit ceset yıkılıyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğini çektiğiniz vakit kainat dediğimiz, tabiat dediğimiz ceset olduğu gibi yıkılacak. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar mesleklerin iç yüzünü bundan dolayı görememiş ve Cenab-ı Hakk'ı böyle gayet rahat bir şekilde inkar etme yoluna gitmişler. Kur'an'a da hücum etmişler. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe, kaleme verdi ki şiddetli ve galis tokatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane ve kavli lehindir. Mesela Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde baktığımız vakit üstadımız hep nazik konuşur. Güzel konuşur. İnsanlar iltifat eder. Münkir bile olsa yine bir insandır ve bir fikri vardır diye üstadımız şey yapar. Zaten İslamiyet'in bize emrettiği bu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Harun aleyhisselam gibi peygamberleri Cenab-ı Hak en muannit bir dinsiz hükmünde olan Firavun'a gönderince git ona kavli leyyinle tebliğ et diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Kavli leyyin, yumuşak sözle. Yani İslamiyet'in tebliğinde sertlik yoktur. İslamiyet'in tebliğinde karşıdaki insanları küçük düşürücü ifadede yoktur. Fakat şu tabiat risalesinde üstadımız çok ağır tabirlerde bulunuyor. Ey ahmakul humaka! Bu gibi tabirleri Risale-i hiçbir yerde doldururuz belki bulamazsınız ama öyle bir meslekle ortaya çıkmışlar ki bu münkirler, şu tabiat perestler, şu esbab perestler, üstadımız diyor ki bunlara şu tabirleri artık biz uygun gördük diye o kalbe gelen hiddeti böyle yansıttık diyor üstadımız. Yoksa Risale-i Nur mesleği nezihane, nazikane ve kavli leyyindir. Yani yumuşak sözde meseleleri tebliğ ve irşad etmektir diyor üstadımız. Bismillahirrahmanirrahim. قالت رسولهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض. Bu ayet-i kerimeyi üstadımız şu tabiat risalesinin başına yerleştiriyor. Ne diyor? Resulleri dedi ki, peygamberleri dedi ki, أفي الله شك hiç şek ve şüphe olur mu? فاتر السماوات والأرض semavatı ve arzı gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah hakkında, Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği hakkında hiç şek ve şüphe olur mu? Peygamber'e öyle dedi. Hakikaten de olmaz. Niye? Çünkü basit bir şey gördüğümüz zaman bunu kim yaptı diye soruyoruz. Şu koca kainatı kim yaptı diye herkes vicdanen sorar. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için destasane çalıştığını gördüm. Şimdi hayalen 1921-22 yıllara gidelim. Dünya üzerinde bu da olmuş bir şey var. İnkarcılık. 1917'de Rusya'da sosyalist düşünce diyelim hakimiyeti ele almış ve bunlar artık bütün dünyaya zehirlerini kusmaya başlamış ve bu zehirden herkes nasibini almaya başlamış. Üstadımız da Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'dan devamlı gizli telgraflarla üstadımızı Ankara'ya davet etme durumu oluyor. En son eski Van valisi Tahir Paşa'nın davetiyle üstadımız Ankara'ya geliyor. Ve Ankara'da 1338 dediği tarih 1921-22 yıllarına rast geliyor. Kendi ifadesiyle baktım ki böyle fikirler yavaş yavaş içimize de girmiş ve alemi İslam'ın fikirlerini zehirlendirmeye başlamıştır diyor. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı içinde gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane çalıştığını gördüm. Demek ki açıktan değil de dessasane, yani gizli bir şekilde. Eyvah dedim, bu ejderha İmanın erkanına erişecek. Bakın şimdi bazıları niye eyvah diyor, üstadımız ise niye eyvah diyor. Bazıları Yunanlar, işgal kuvvetleri ülkemizi bölüşmüş eyvah derken üstadımızın hep küçüklüğünden beri İslam'ın aşkıyla yanan o özelliğiyle yine aynı hadiseye nazar veriyor. Eyvah! Bu ejderha, şu dinsizlik fikri bizi perişan etmeye çalışacak. İmanın erkanına erişecek. O vakit şu ayet-i kerime, yukarıdaki قَالَتْ رُسُولُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّنْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْزِ ayet-i kerimesi bedahet derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı Nur'un Arabi Risalesi'nde yazdım. Yani şu ayet-i kerimeden istimdad ettim. Ayet-i kerimenin bana verdiği dersi aldım ve Arabi bir risalede bunu yazdım. Ankara'da Yeni Gün matbaasında tahap ettirmiştim. Yeni Gün matbaası arkadaşlar, Ali Şükrü Bey var, Trabzon mebusu, meşhur bir zat. Çok kahraman ve fedakar bir zat. Üstadımızın da çok yakın dostu ve arkadaşı. Yeni hükümetin kurulmasında çok müessir bir çalışması var. Ve devamlı da İslam'ın yeni hükümette hakim olması yolunda da çalışmalar olmuş. Daha sonra öldürülmüş Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey. Şu Yeni Gün matbaası da o zatın matbaası. Ankara'da Yeni Gün matbaasında tahap ettirmiştim. Fakat maalesef Arabi bilen az ve ehemmiyetle bakanlarda nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini gösterdi. Ben bir eser yazdım fakat Arabi olarak yazdım. Arapça bilenler de azdı, ehemmiyet verenler de nadirdi. Bunun için benim bu fikrim şu risale kuvvet bulmadı ve onların fikirleri gittikçe yayılmaya başladı. Maalesef o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu. Bil mecburiye o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. Üstadımız önce Arapça olarak yazıyor, Arapça. Daha sonra mecburiyetten Türkçe yazmaya karar verdim diyor. O bürhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan müteaddit bürhanlar bu bürhanda kısmen ittihad ediyor. Her biri bunun bir cüz'ü hükmüne geçiyor. Evet. Mukaddime. Şimdi Tabiat Risalesi'nin özeti hükmünde bir başlangıç yapıyoruz. Ey insan! Bil ki İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ey insan, bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, yani dinsizlikten koku veren, haber veren dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar arkadaşlar. Bilmeyerek istimal ediyoruz. Mesela tabiat ana tabirini çok kullanıyoruz ya da çok duyuyoruz. Doğanın cömert elinden sofranıza gibi tabirler dinsizlikten haber veren, dinsizliği koku veren, haber veren dehşetli kelimeler. Daha da masum tabirler var. Bizim ağaç şu kadar meyve verdi. Bizim inek şu kadar süt veriyor. Filan adam bana sahip çıkmasaydı gibi tabirler Cenab-ı Hakk'a hesaba getirmeyecek şekilde söylense dehşetli ve tehlikeli ifadeler. Bunlara biz dikkatli olacağız. Fakat normal olarak örfte kullandığımız bazı şeyler var ki yine de bunları tabii kullanmaktan biz şey yapmayacağız. Çünkü çok garip kaçıyor. Mesela ben bir misal vereyim. Bizim memlekette gençler biz bu tabirleri kullanmayacağız diye böyle kendilerini böyle ciddi bir şey almışlar. Tetikte duruyorlar. Birisi diyor ki hele bak diyor yağmur yağdırılıyor mu? Bakıyor pencereden hayır durdurulmuş diyor. Şimdi bu manada böyle şeyler biraz hakikaten gülüş kaçıyor. Bunlar yine normal olarak örfte kullanıldığı şekilde kullanacağız ama mesela yaratmak tabirinin çok rahat kullanıldığını müşahede ediyoruz ki dikkatli olmak lazım. Yaratmak Allah'a mahsus. Her ne niyetle kullanırsan kullan. Madem ki başkaları Cenab-ı Hakk'ı unutturmak için ya da insanların da yaratıcı olabileceğini ifade etmek için kullanıyor, o zaman şüpheli şeylerden kaçınız tabiriyle bu şeylerden bizim kaçınmamız gerekiyor. Her ne kadar niyetimiz yapmak olsa bile. Yani ben şunu yaptım derken şunu yarattım gibi bir tabir de insan o niyetle kullanabiliyor ama Madem tehlikeli bir şekilde kullanılıyor, bazıları maksatlı ve ideolojik olarak kullanıyor, bizim de bunlardan uzak durmamız ve biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor inşallah. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. İnsanın ağzından çıkan ve dinsizlikten haber veren çok kelimeler var. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Birincisi, evcedetül esbab. Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Birinci kelime bu. İkincisi, teşekkele bi nefsihi. Yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktazatü tabiat, yani tabiidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Üç tane dehşetli fikir. Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen bütün böyle inkar ve Allah'ı kabul etmeyen fikirlere sahip olan insanların toplandığı bütün şeyler hepsi şu temel üç tane şemsiye altında toplanabilir. Sebepler yapıyor, kendi kendine oluyor, tabiat yapıyor, iktiza ediyor diye üç tane savunulan fikir. Şimdi bunları biz kısa bir şekilde bir analiz etmemiz lazım. Şu evcedetül esbab dediğimiz sebepler yapıyor meselesini 2-3 misalle açmaya çalışalım. Sebepler nedir? Üstadımız 22. sözde ey esbab perest gafil diyor. Sebeplere kuvvet veren, sebeplere tapan gafil. Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı Ezel'in memurları, saltanat-ı rubiyetin icraçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellallarıdırlar ve o rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, rubiyetin haşmetini izhar içindir. Ta umur-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. Şimdi bakın arkadaşlar. Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibidir. Sonsuz ilim sahibidir ve kainatın sultanıdır. Allah insanlara iltifat ediyor, insanlara hediye gönderiyor. Dolayısıyla nasıl ki bir sultan aciz insanlara hediye gönderdiği vakit bizzat eliyle gidip vermiyor, burada bir vasıta kullanıyor, başkaları vasıtasıyla gönderiyor. Ama o sultan istiyor ki gönderilen bu hediye vasıtadan bilinmesin, benden bilinsin, teşekkür bana yapılsın. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlara hediye gönderiyor, ihsan ve ikramlarda bulunuyor. Fakat bunu Allah yaparken vasıtalar vasıtasıyla, perdeler vasıtasıyla yapıyor. Ama tevhid ve celal insanlardan şükrü tamamıyla kendisine hasretmelerini istiyor. Bir de esbabın içtimağı müsebbebin vücudu için bir duadır diyor üstadımız. Yani sebeplerin birleşmesi, sebeplerin bir araya gelmesi Cenab-ı Hak'tan bir şeyler talep etmek içindir. Bir çekirdeğin etrafında unsurlar toplanıyor. Toprak, su, hararet, ışık, ateş, bu gibi şeyler ve bunların bir çekirdeğin etrafında toplanmasıyla sanki hal diliyle, fiil diliyle Cenab-ı Hak'tan o çekirdeğin ağaç olmasını istiyorlar. Ya Rabbi şu çekirdeği ağaç yap diye dua ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine iktiza ediyorsa o çekirdeği ağaç yapar, istese de yapmaz. Ama o çekirdeğin ağaç olmasını onların şuursuz ve camit ellerine, akılsız ve kör durumlarına verirse o zaman onlarda suç yok, onlara yanlış bakan da suç olmuş oluyor. Bir misal vereceğiz. Çok enteresan, güzel bir misal üstadımız veriyor. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Şimdi beynimiz içerisinde hardal büyüklüğünde kuvve-i hafıza dediğimiz hafıza kuvveti var. Şimdi incir çekirdeği kadar küçük bir yerde kuvve-i hafıza orada yerleşmiş. Görüyoruz ki öyle bir cami kitap belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşti hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor arkadaşlar. Üstadımız bir misal veriyor. Bir adam diyor 90 cilt kitabı ezberlemiş. Küçüklüğünden beri gördüğü suretler, işittiği sesler, gördüğü her şey o hafızada yerleşmiş. Ve bu zat kuvve-i hafızasındaki sadece ezberlediği kitapları kendisi 3 ayda ancak devirebiliyor. Her gün birkaç saat çalışmak suretiyle. Şimdi kuvve-i hafıza hardal kadar ya da anlayabileceğimiz kadar diyelim incir tanesi kadar ama içinde kütüphaneler dolusu ilimler mevcut. Acaba şu kudret mucizesine hangi sebep gösterilebilir? Şimdi buna sebep olarak o küçük hardal tanesi kadar büyüklüğünde o yer, o madde sebep olarak gösterilebilir mi? Şu kadar ilim, şu kadar bilgi bunun içerisindedir denilebilir mi? Telafifi dimaiye mi? Beyindeki lifler mi sebep? Basit, şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Basit, şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucizevi sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki yani şu kuvve-i hafıza dediğimiz şu hafıza kuvveti dediğimiz ilahi mucizevi sanat öyle bir zatın eseri ve sanatı olabilir ki beşerin haşirde neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip yazıp aklının eline verecek bir sani hakemin sanatı olabilir. Hem insanın dünyada rahat iş yapmasını hem de ahirette, mahşerde, hesap gününde o kuvve-i hafızasını da delil olarak getirecek bir zatın işi ve sanatı olabilir. Şimdi basit, şuursuz, akılsız olan atomların işidir diyenler burada hangi delili getirebilir? Ya. Kör olan atomlar görmeyi vücuda getiremez. Sağır olan atomlar işitmeyi yapamaz. Düşüncesiz atomlar, elementler düşünmeyi yapamazlar. Çok enteresan arkadaşlar. Şimdi insandan hafızayı alın. İnsan bütün hayatı bitiyor. Şimdi adama diyorlar ki sen adın ne? Bilmiyorum. Alzheimer hastalığı gibi diyelim. Baban adı ne? Onu da bilmiyor. Nerede yaşıyorsun? Onu da bilmiyor. Adam birisi hafızası epey zedelenmiş. Unutma hastalığına yakalanmış. Gitmiş doktora. Doktor demiş ki neyin var? Demiş ki efendim bende unutkanlık hastalığı başladı. Doktor kafasını kaldırmış demiş ki ne zaman başladı? Demiş ki ne zaman başladı? 10 saniye evvel sorduğu bir soruyu adam unutmuş. Böyle bir adam evine nasıl gider? Böyle bir adam kendisini nasıl tanır? Yapacağı işi nasıl bilir? Arkadaş kuvve-i hafızayı alın insandan. İnsanın aklı yerinde olsun, şuuru yerinde olsun, kalbi yerinde olsun, eli ayağı düzgün olsun. Yine bu adam hükmen bitmiştir. Dolayısıyla bu hafıza öyle bir zatın olabilir ki hem kendisinin hafız ismi olsun, o özelliği olsun, hem kendisi insanların yaşaması için buna da ihtiyaçlar vardır diye ilmen bilsin, hem insana hesaba çekeceği günde de bu hafızanın kendisine lazım olacağını bilsin ki onu versin. Bütün atomları toplayın, bu şeyden mahrumdur. Elementleri toplayın, bundan mahrumdur. İşte bir bu. Bazıları maalesef sebepler yapıyor diyor. İkincisi, teşekkele bi nefsihi, yani kendi kendine teşekkür ediyor, oluyor, bitiyor diyorlar bazıları. Şu İnsan nasıl vücuda geldi? Kendi kendine oldu. Peki şu masa nasıl kendi kendine oldu? Kendi kendine, bu masa nasıl oldu? Kendi kendine oldu. Peki şu lamba kim yaptı? Kendi kendine oldu. Peki şu kitabı kim yazdı? Kendi kendine yazıldı. Buradaki şey var. Hem usta hem sanat eseri aynı kişidir. Yani kendi kendine yapınca kendi kendini yaptı. Şu masayı düşünün. Diyoruz ki bunu kim yaptı? Filan usta yaptı diyoruz. Usta başka, bu başka. Bu olmasa da yine usta var. Fakat kendi kendine oldu. Kendi kendini yaptı ifadesinde hem usta hem masnu aynı kişidir ki bu mümkün değildir. Onu da izahını yapacağız inşallah. Üçüncüsü iktizatü tabiat. Yani tabiidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Evet, tabiat dediğimiz ne? Üstadımız izah ediyor. Kader-i ilahinin yazar bozar bir tahtası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanin icraatına tebeddül ve tegayür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuayı kavanin adat-ı ilahiye ve bir fihristeyi sanat-ı Rabbaniye. Yani kainattaki idare kanunları, teşekkülat programları, mevcudatın özü ve özeti hükmündeki şifreler, bütün bunlar tabiat olarak anlatılıyor. Doğru, tabiattır. İnsanın tabiatında bu var. Çekirdeğin tabiatında bu var. Toprağın tabiatında bu var diyoruz. Bu gayet güzel. Allah o şeyleri koymuş. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın yerine ikame edilemez. Cenab-ı Hak haşa hiç buna karışmıyor. Bunlar tabiat olarak kendi kendine bunları yapıyorlar denilemez. İzahı sonradan gelecek. Evet, madem mevcudat var ve inkar edilmez. Burada sofestai dediğimiz bir grup arkadaşlar. Sofestailer diyorlar ki mevcudat yoktur. Kainat yoktur. Ben de yokum. Dolayısıyla ustaları da yok. Böyle bir grup var maalesef tarihte. Ve bütün ehli küfre sorduğumuz vakit, filozoflara sorduğumuz vakit, münkirlere sorduğumuz vakit, inkar edenlerin arasında en akılsızı, en şuursuzu kimdir diye sorduğumuz vakit hepsi ittifakla diyorlar ki sofistler ya da sofestailer. Üstadımız da öyle güzel bir mantık silsilesiyle şu sofestaileri tahlil ediyor ki hakikaten akıl hayret ediyor. Bakın diyor ki üstadımız, hatta diyebilirim ki ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofestailer en akıllarıdır. Çok enteresan. Şimdi birisi gel diyor ki arkadaşlar şu masa var ve gayet sanatlı. Peki kim yaptı bunu diyoruz? Kendi kendine oldu diyor. Bu mu daha akıllı? Birisi gelip bakıyor ki şu masa vardır desem ustasını muhakkak kabul edeceğim. En iyisi ben ustasını inkar etmek istiyorsam şu masayı da görmezlikten gelip inkar etmem lazım diyen bir adammış. Şimdi birinci kısım adamlar ikinci kısım adamlara yani bunu inkar eden adamlara siz ahmaksınız diyorlar. Üstadım diyor ki hayır diyor. Ehli küfür içerisinde ahmak zannedilen bu sofestailer aslında en akıllardır. Niye? Çünkü bu mevcudatı ya da şu masayı kabul edip ustasını inkar etmek en büyük ahmaklıktır. Asıl akıllılık nedir? Hem ustasını hem bunu kabul etmek. Ama yok illa inkar edeceğim ustasını diyorsa işlerinden birisi akıldan istifa ediyor. Bir derecede de akla yanaşıyor. Yani ben ustasını inkar etmek istiyorsam şu eserini de inkar edeyim ki ustasını inkar edeyim. Adam diyor ki senin gibi camisi yok. Ya orada görünüyor, görmüyorum. Bu adam diyebilir ki mimar sinanı da kabul etmiyorum kendisine göre. Ama mükemmel bir Selimiye Camii var. Harikulade bir sanat eseri ama ustası yok dedi mi? Bunlar ehli küfür içerisinde en ahmaklarıdır diyor üstadımız. Evet. Madem mevcudat var ve inkar edilmez, hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor, hem madem kadim değil, yeniden oluyor arkadaşlar. Yani mevcudat hadistir. Ezeli değildir. Sonradan oluyor. Herhalde ey mülhit, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Ya böyle diyeceksin. Yani esbabın içtimağında o mevcut vücut biliyor. Veyahut o kendi kendine teşekkül ediyor. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut bir Kadir Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Dört yoldan başka yol yok. Şimdi girdik bir sınıfa. Kimse görmüyor ve tahtada bir yazı yazılmış. Güzel gören güzel düşünür. Dört çeşit insan bunu tahlil ediyor. Birisi diyor ki arkadaşlar bu yazı kendi kendine yazıldı. Bir grup insan bu. Kendi kendine yazıldı. İkinci grup insan diyor ki hayır diyor. Tebeşir ile tahta anlaşmışlar ve bu yazıyı yazmışlar. Sebepler icat ediyor diyenler. Birisi de geliyor ki hayır hayır olur mu? Bakın burada sınıf ortamı var. Şu sınıf ortamını dışarıda bırakamazsınız. Dolayısıyla sınıftaki bütün alet ve edevat, bütün maddi ve manevi, görünen ve görünmeyen her şey toplanmış, birleşmiş, anlaşmış ve bu yazıyı yazdırmışlar. Tabiatçılar. Biz de diyor ki ya beni elemeyin ya. Bu kadar basit mi insan ya? Bu kadar mı basit düşüneceksiniz? İlmi olan, iradesi olan, kuvveti kudreti olan, eli tebeşir tutan, yazmayı irade etme özelliğine sahip olan birisi, bütün bu sebepleri kullanmış ve bu yazıyı yazmıştır. İstese bunu siler, başka bir yazı yazar. İstese yazmaz. Böyle bir zat olması lazım diye mukabelede bulunan bir grupta insan oluyor. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol muhal, yani tabiat, sebepler ve kendi kendine fikirlenin muhal, battal, mümteni, gayri kabil oldukları ispat edilse, biz zarure ve bilbedahe, dördüncü yol olan tarihi vahdaniyet, şeksiz, şüphesiz, sabit olur. Demek ki dört yol var. Evvelki üç yolun çıkmaz sokak hükmünde olduğunu ispat edersek doğrudan doğruya dördüncü yol olan teklik yolu, birlik yolu, vahdaniyet yolu kendi kendine güneş gibi çıkacak.